Adnan Oktar'ın sizi mahkemeye verdiğini duyduk. Mahkemenizin sonuçlanıp sonuçlanmadığını bizimle paylaşır mısınız? Evet, bir mahkemeye verdi. Bana bir zamana böyle bir soru sorulmuştu onunla ilgili. Ben de karanlık adam, karanlık bir durumu var. Benim açımdan karanlık demiştim. O yüzden mahkemeye vermişti. Ondan bir şey çıkmadı. İkinci kez tazminat davası açmış. Ben de mahkemeden kağıt geldi mahkemeye. Onunla ilgili internet sitelerinde dönüp duran bilgileri mahkemeye gönderdim. Onunla ilgili yani mahkemeye göndermiş olduğum internette yayınlanmış olan, yıllardan beri var olan o bilgileri size de okuyayım isterseniz. Mahkeme dosyasını getirin. Herkes de duysun. Ben bir şey söylemeyeceğim. İnternette var olan bilgiler, sizler de açıp bakabilirsiniz. Videolar da var. Kendisinin benim mahkeme dosyamda video da var. Videodan da bazı noktaları arkadaşlar göstersinler. Herkes yani birbiri hakkında bir şeyler söyleyebilir. Her şeyi büyütmenin bir alemi yok. Ve herkes birbirini mahkemeye verecek olsa mahkemeler kilitlenir. Zaten öyle olmuş. O gün bir gazetede çıktı. 350 kişiyi mahkemeye vermiş, tek beni değil. Kadıköy Savcılığı kilitlenmiş. Ve böyle olunca Kadıköy Savcılığı bunlar hakkında soruşturma başlatmış. Yani siz bizi kilitlediniz, çalışamaz hale getirdiniz demiş ve soruşturma başlatmış. Ben bir şey söylemeyeceğim. Şu anda var olan gazetelerde 13 yıldan 14 yıldan beri var olan haberler. Ben size onları okuyayım. Kendisi ama bizim hakkımızda çok ağır laflar söyledi. Onu da arkadaşlar göstersinler. Onu da koyduk dosyaya. Furkan Vakfı ile ilgili çok ağır ifadeler. Yani bir soru geliyor kendisine, o soruyla ilgili çok ağır ifadeler kullanıyor. Bizi seven yurt içinde yurt dışında bütün kardeşlerimiz de görsünler kullandığı ifadeleri. Beni kastettiği de besbelli, yalnız ben de değil bütün Furkan Vakfı üyelerini ifade eden kelimeler var. Kullandığı cümleler o şekilde. Onları yani bir dosya bu tabii, hepsini size burada okuyacak değilim ama bazı şeyleri okuyacağım. Ben kendisini tanımam, o da beni tanımaz. Öyle özel bir şeyimiz yok, bir problemimiz yok yani, şahsi bir şey değil. Ben sadece medyada çıkan haberler, mahkemeler, emniyetteki sorgu, sorguda verdiği ifadeler, ondan sonra doktorların verdiği raporlar, Cumhuriyet Savcılığının hakkında verdiği hüküm, hazırladığı iddianame vesaire, yaptıklarını ortaya koyan bir takım bilgiler bütün internette yani baksanız görürsünüz. Bir şeyler yapılıyor, ondan sonra birisi de bir şey dediği zaman hemen mahkemeye veriliyor. Yani böyle binlerce insanla uğraşmaya gerek yok. Böyle herkesi susturmak mümkün değil. Herkes korkak değil yani, herkes susmaz yani. Böyle binlerce insanla uğraşmaya da gerek yok. Bu gazetelerde çıkan haberler, 13-14 yıldır internette duruyor bunlar. Bunları mahkemeye ver. Eğer bunlar doğru değilse, onlar hakkında tazminat aç. Doğruysa zaten kabul et. Yani 350 kişiye en ufak bir kelime yazmış, internette bir yorum yapmış mesela. Hemen mahkeme. Böylece herkesi susturacağını düşünüyor. Ve herkes susmaz. Eğer gerçek değilse bunları mahkemeye verirsin. Bu gazetelerdeki haberlere bunlardan temize çıkarsın, aklanırsın. Ondan sonra zaten herkes de demek ki yanlışmıştır, olur biter. Bizim hakkımızda söylediğini bakın kendiniz izleyin.
Adnan Hocam, ben Furkan Vakfı'nın yurdunda öğrenciyim ve sizi çok seven birisiyim. Ama bizim efendim bir vatandaş var diyor, sizin hakkınızda konuşuyor diyor. Ya o herif hem cahil hem aklı zayıf falan. Galibanın teki, onu niye adam yerine koyuyorsun, ben anlamıyorum. Yani böyle kale alınmayacak adamlar, adam yerine ismini bile anmam benim biraz komime gidiyor. Evet, bunları kimse kale almaz böyle hırt herifler yani. Kimse adam yerine koymaz. Evet. Hiçbir de etkinliği de olmaz tabii bunların. Evet. Yani ne Darwinizmi, ne materyalizmi çökertecek güce sahipler, ne yurt dışında Hristiyanları, Musevilere tebliğ yapacak güçleri var, ne komünistlere tebliğ yapabilecek güçleri var, ne ateistlere tebliğ yapabilecek güçleri var. Yani mesela bir koleje gitseler, bir üniversiteye gitse bile, bunları kimse adam yerine bile koymaz.
Evet hocam.
Kömüş gibi herifler bunlar. Bunlardan bahsetmenize gerek yok. Bunlar dar planda 3-5 tane gariban kendi kafasında Müslüman buluyorlar. Orada bir şeyler konuşuyor kendi kafalarına göre. Yalnız insanlar bunlar. Ve etki güçleri de olmadığı için bunları adam yerine koymaya gerek yok. Yani hiç kale almayın.
İnşallah.
Efendim.
Kale almayın diyor ama mahkemeye veriyor. Şimdi şurada kullandığı ifadeler hırt herifler, gömüş diyor, camız demek. Duydunuz kendi kulaklarınızla, gözlerinizle gördünüz. Kullandığı ifadeler bunlar. Biz buna rağmen 7 tane hastaneden deli raporu olduğu için kendisini mahkemeye vermedik. Şimdi kim kimi kale almıyor, siz karar verin. Bakın ben size kendim bir şey demeyeceğim, sadece gazetelerde çıkan haberleri okuyacağım. Bu da suç değil herhalde. Kaynaklarını da vereceğim, isteyenler internette girsin baksın. Sabah arşiv, sabah.com.tr 99 yılına ait, 20.11.99. Önceki gece tutuklanıp cezaevine konulan Adnan Oktar'ın 7 ayrı hastaneden şizofren raporu bulunuyor. Adnan Oktar'a ilk şizofren raporu 1983 yılında Şişli Etfal Hastanesi tarafından verildi. Bu raporu ertesi yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne alınan rapor izledi. 1985'te askerlik için çağrılan Oktar, asker hastaneden 3. raporunu alırken 86'da Bulvar Gazetesi'nde yayınlanan yazısından dolayı tutuklanınca adli tıptan 4. raporu aldı. Hapishaneden gönderildiği Bakırköy'de ise 7 ay tedavi gördü. Hastanede antipsikotik ilaçlarla yapılan tedaviden sonra bırakılan Adnan Oktar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Eskişehir Hava Hastanelerinden de paranoid şizofren teşhisli raporlar aldı. Deli raporu veren hastaneler 1. Şişli Etfal Hastanesi'nden 1983 yılında şizofren tanısı kondu. 2. 1984 başında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden paranoid tanısı kondu. 3. 1985 yılında İstanbul Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'nden ayırt edilemeyen tip tanısı kondu. 4. 1986 sonunda tutuklanmasının ardından adli tıp kurumundan paranoid tanısı kondu. 5. 1987'de hapishaneden gönderildiği Bakırköy Ruh ve Sınır Hastalıkları Hastanesi'nden 7 aylık tedaviden sonra 5. raporu aldı. 6. 88'de yeniden Beşiktaş Askerlik Şubesi'ne müracaat eden Oktar, ileri tetkik için Gata'ya gönderildi ve 6. raporunu aldı. Teşhis, hastalık müzminleşmiş şeklindeydi. 7. 1993'te ihbar üzerine Eskişehir Hava Hastanesi'ne yeniden sevk edilen Adnan Oktar'a askerliğe elverişli değildi raporu verildi. 7 tane deli raporu almış. Ben okuyorum sadece, bir şey demiyorum. Herkes okuyabilir. 31 Mayıs 1988 tarihli Gülhane Askeri Tıp Akademisi yani GATA'nın raporu. Fikir içeriğinde obsesyon, megalomani ve mistik hezeyan ve referans fikirler tarzında bozulma mevcuttur. Adnan Oktar'a konulan paranoid şizofreni teşhisini değerlendiren doktorlar hastalığın çok ağır olduğunu ve tamamen tedavi edilmesi mümkün olmadığını belirtiyorlar. Hasta olan kişi kendisi hakkında kötü bir şeyler olacağını, başkaları tarafından kendisiyle ilgili komplolar kurulduğunu düşünüyor. Hastaların tepkileri şöyle. 1. Kendileri hakkında komplolar kurulduğuna inandıkları için de kendini savunmaya yönelik çok ciddi karşı komplolar hazırlarlar. 2. Tehditkar gördüğü insanlar hakkında bilgi, belge toplayıp şantaj yaparlar. Adnan Oktar şimdi de kara para kıskacına alındı. Maliyenin MIT'i olarak bilinen MASAK, yani Mali Suçları Araştırma Kurulu, Adnan Oktar ve müritleri için İstanbul'a 3 uzman gönderdi. Ayrıca Maliye Bakanlığı da 2 gelirler kontrolörü görevlendirdi. Maliye Bakanı diye devam ediyor. Yine bir başka haber internette. Radikal.com.tr 14.01.2000 yılına ait. Adnan Oktar örgütünde yer alan erkeklerin oluşturduğu kardeşler grubu, örgütün finans kaynağı olan şirketlerde çalışıyor. Kardeşler ayrıca kilit noktalardaki bazı şirketler, basın kuruluşları ve devlet dairelerinde de sızmaya çalışıyorlar. Bu amaçla da gene kendi örgütlerinin ağına düşürdükleri alımlı kızlardan yararlanıyorlar. Örneğin her kardeşin bir görevi de örgüte bilgi sağlanabilecek bazı kurumlarda çalışan genç kadınlarla ilişki kurmak. Bunların başında bilinmeyen numaralar servisi geliyor. Adnan Oktar ve sözde imamlar istedikleri her telefon numarasına ulaşıyor. Tabi adreslere de. Ayrıca cep telefonları ile yapılan görüşmelerle ilgili olarak çapraz sorgulama yapabilecek kadar çok belge ve bilgiye de ulaşıyorlar. Çoğunluğu yüksek okul mezunu olan kardeşler grubu direkt Adnan Hoca ile görüşen erkek imamların kontrolünde bulunuyor. Kardeşler imamların kontrolünde hayatlarını sürdürüyor ve grubun amaçları doğrultusunda çalışma yapıyorlar. Erkek imamların en önemli görevlerinden birisi ise kardeşler grubuna kendi aralarında motor adını taktıkları genç kızlar bulmak ve bunları ağlarına düşürerek kardeşlerle sırayla veya toplu olarak ilişkilere girmelerini sağlamak. Zengin ve tanınmış ailelerin çocuklarının gönderildiği özel okullar, gittikleri barlar, eğlence ve alışveriş merkezleri imamların avlanma sahası. Örgütün içinde yer alan imam bacılar ve bacılar grubu direkt olarak Adnan Hoca'ya bağlı. Bu kişilerle ilişki yasak, konuşmak yasak. Sadece Adnan Oktar'a hesap veren ve sadece onunla görüşen bacılar cemaat evlerinde kalıyor. Bacılarla evli kardeşler bazı günler dışında eşlerini ve çocuklarını göremiyor. Hoca müritlerin evlenmelerine sıcak bakmıyor, evlenenler örgütten ayrılabileceği ve örgütün zayıflayacağına inanıyor. Adnan Oktar'ın polis ifadesinde bacılar grubunu tarif edişi, kendi ifadeleri yani, polis ifadesinde geçen. Kurmuş olduğumuz evlerde kalan müritlerimizin tüm ihtiyaçları örgüt tarafından sağlanır. Bayan imamlar ailelerinden ayrılıp bizim evlerimizde kalan bacıların bakımından sorumludur. Bacılar benim kitap yazma işlerimle ilgilenirler. Örgütlenme içinde bacılarla herhangi bir cinsel ilişkiye girmek yasaktır. Müritlerimin zengin, akıllı ve güzel olmalarına önem veririm. Bunun nedeni bu kişilerin çevrelerinin de geniş olması ve örgütün daha da güçlenmesini sağlamasıdır. Bana kadın ve kız bulma işinden falan kişi, falan isimli imam sorumlu idi. Daha sonra bu görevi falan kişi üstlendi diyor kendisi. Yani örgütlenme içinde bacılarla herhangi bir cinsel ilişkiye girmek yasak dediği, o bacılar denilen bayanlarla ilgili sadece. Yoksa başka bayanlarla serbest yani. Bana kadın ve kız bulma işinden falan isimli imam sorumluydu. Daha sonra bu görevi falan üstlendi diyor. Onların isimlerini okumak istemiyorum. Cariye dediğimiz müritler ve abiler ilişkiye girerken bir mürit ilişkiye şahitlik yapar. Benim dini anlayışıma göre bir erkek ve kadın imam nikahlı değilse normal ilişkiyle bulunamaz, bulunursa zina olur. Bu nedenle müritlerim cariyelerle anal ve oral seks yapmak zorundadırlar. Dübürden ve ağızdan yani. Anal ve oral dediği o. Hayatımda hiç evlenmedim. İmam nikahlı eşim de yoktur. Cinsel ihtiyaçlarım yukarıda belirttiğim şekilde müritlerimin getirdiği cariyelerle karşılarım. Adnan Hoca'nın 12 Kasım gecesi yapılan baskın sırasında birlikte olduğunu söylediği 18 yaşındaki Tuğçe adlı mankenin ifadesi de kurulan fuhuş tuzağını gözler önüne seriyor. O manken şöyle diyor: Adnan Oktar bana soyunmamı söyledi. Karşı çıkınca bana korkma, ben abi, baba, kardeş ve arkadaş olarak gör dedi. Ben de giysilerimi çıkardım, kırmızı iç çamaşırlarımla kaldım. Çekinme, komple soyun dedi. Ben de çırılçıplak kaldım. Ben okşamaya başladı. Garip kelimeler kullanıyordu. Bunları huzurunuzda okumaktan haya ederim ama madem ki mahkemeye veriyor, ben de onunla ilgili olanları okuyayım. Adnan Oktar sorgusunda tüm servetini nasıl elde ettiği sorusuna cevaben, benim kurmuş olduğum ve liderliğini yaptığım cemaatin üyelerini zengin çocuklarından seçmemin nedeni budur. Bir yandan ibadet edip bir yandan lüks bir yaşama sahip olmak için müritlerimin zengin olması gerekmektedir. Ben de bu yüzden müritlerimi zenginlerden seçiyorum cevabını vermiştir. Kardeş grubunun imamı olan Ferhat nokta nokta hocanın sapık emirlerinin ifadesinde ayrıntısıyla anlatıyor. Diyor ki, Adnan Oktar bize seks ve sevişmeyi isteyen bayanlarla birlikte olabilirsiniz. Normal ilişkide çocuk olma tehdidi var. Ve nikahsız olarak yapılırsa zina sayılır, ancak normal ilişki dışında her şey yapılabilir derdi. Adnan Oktar bize Kur'an-ı Kerim'de eşinize normal olmayan yollardan yaklaşmayın der ama bu ibare inanmış kadınlar için geçerlidir. Kur'an'a uymayan, ikazlara uymayan kötü ahlaklı kız arkadaşlarınızla bu şekilde sevişebilirsiniz derdi. Bu zaman zarfında bu kızlara motor diyorduk. Ben 100 kadar motorla beraber oldum. Diğer imam falan kimse de hocanın daha önceleri gelenekçi İslamiyet anlayışını savunduğunu ama 1993'ten itibaren Kur'an'a dayalı İslamiyet anlayışına geçtiklerini ve kendilerini ılımlı kıldığını ve beraberinde İslam anlayışı olmayan veya az olan kızlarla normal olmayan yollardan seksi getirdiğini belirtiyor. Bu tür kadınların erkeklerin önüne nimet olarak sunulduğunu, seks yapılan kadınlarla birden fazla kardeşin ilişkiye girmesini, bunun da herhangi bir kardeşin bir motor kadına bağlanmasını engelleyeceğini, ancak verilen izinler ölçüsünde yapılacağını söylerdi. Her zaman şahit bulundurulacaktı. Bu anlayışın içinde gruptaki kardeşler kız tavlamaya ve seks yapmaya başladılar. Ancak kızlar bizim grubumuzun sıra dışı seks anlayışını dışarıya sızdırabilirlerdi. Bunun için kadınlar uzun süre kontrol altında tutuldu. Adnan Oktar bu dünya zevk dünyasıdır, zevk alınmalıdır derdi. Bunun için eğlenin derdi ve kontrol etmek için bazı eğlence partileri kasete alınarak kendisine izletilirdi. Bu yazı yazan kişi diyor ki tekrar tekrar yazıyorum. Benim okuduğum Adnan Oktar dosyasındaki bulguların her biri bu örgütün arkasında başka güçlerin olduğunu gösteren delillerle doludur. O haber orada bitti. 24.11.99 tarihine ait Hürriyet.com.tr'de çıkan Kandilli'deki, Silivri'deki saray görkemli yaşantıları, trilyonluk servetin karanlık tarafları, müritlerin silahları, politikacılara, iş adamlarına, gazetecilere yönelik şantajları, mikro kameralı seks tuzakları, enkaza dönen genç kızları, cemaat içinde oral anal ilişki fetvaları, Adnan Oktar depreminin artçı şoklarıydı. Öncü sarsıntılar. Adnan Oktar depreminin gelişi 80'li yıllarda öncü sarsıntılarla sinyallerini vermişti. Annesi Mediha Hanım 10 Nisan 88 tarihli Zaman gazetesine verdiği röportajda Adnan'ım henüz tam iyileşmedi, hastadır o deyip dikkatleri oğlundaki ruhi bozukluğa çekmiş, açık açık olmasa da deprem geliyor'a getirmişti sözü. Nokta dergisi soruyor, siz Mehdi misiniz? Adnan Oktar cevap veriyor, ben Peygamber Efendimiz'in neslinden değilim. Halbuki videoda neslindenim diyor. Onu açalım.
Seyit misiniz?
Evet, Seyit'im.
Peygamber Efendimiz'in evet, soyundan Seyit. Geliyorsunuz. Evet. Evet, bir. İkincisi.
Bakınız burada. Seyit'im diyor, Peygamberimizin soyundanım diyor. Fakat Nokta Dergisi'nde o zamanki röportajda değilim diyor. Çocuklara Mehdi'nin alametlerine söz edince beni Mehdi sanmışlar. Adnan Oktar müritlerin arasında ünlü isimlerin bulunmasına özel bir itina gösterir. Bu yüzden şantaj dahil her yola başvurmaktan çekinmez. Denilmiş haberde. Yine 12.01.2000 Hürriyet.com.tr'de İstanbul polisinin 12 Kasım 99'da 50 adrese birden düzenlediği baskınlar sonucu başında bulunduğu şantaj çetesi çökertilen Adnan Oktar sindirmek istediği kişilere imamları aracılığıyla komplo düzenlettiğini itiraf etti. Oktar polisteki ifadesinde imamlarına emir vererek cinsi münasebette bulunurken gizli video görüntülerini çektirdiği ya da pornografik görüntülere fotomontaj yaparak basın kuruluşlarına ve yakın çevrelerine göndererek sindirmeye çalıştığı kişilerin listesini açıkladı. Oktar'ın itiraflarına göre, yani bu emniyetteki ifadeler, Oktar'ın itiraflarına göre şantaj listesinde politika dünyasından Mesut Yılmaz, Mehmet Ağar, Celal Adan, Meral Akşener, basın sektöründen de Dinç Bilgin, Zafer Mutlu, Fatih Altaylı, Ayşe Özgün, Ayşe Arman ve Savaş Ay'ın da, adı da yer aldı. Adnan Oktar seçim öncesinde Mesut Yılmaz'a fotomontajla mason elbisesi giydirip gazetelerde yayınlanması talimatını ben verdim. Çünkü 1991 yılında başbakanken beni haksız yere gözaltına aldırmıştı. DYP'nin Doğru Yol Partisi'nin ANAP'ın kaybedeceği oyları alması bizim işimize gelirdi diye konuştu. Örgütten ayrılanları kendi aleyhlerine faaliyet gösteriyor gibi kabul ettiklerini açıklayan Adnan Oktar, örgütten ayrılanları rezil etmek gibi bir stratejimiz vardır. Bu nedenle geçmişte çocuklarını bizden ayıran aileler hakkında şantaj ve tehdit faaliyetlerinde bulunduk. Çocukları kiralanan evlerde birlikte tutup ailelerinden kopartırız. Hiçbiri benim talimatlarım dışına çıkmaz dedi. Adnan Oktar kız Neyse isimlerini okumayalım. Adnan Oktar 5 parası sürünürken nasıl Adnan Oktar olduğunu, trilyonlarla nasıl oynadığını polis ifadesinde tüm açıklığıyla anlattı. 10 ay Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaldım dedi. Adnan Oktar 12 Kasım gecesi yapılan baskın sırasında polisin kendisini uygunsuz vaziyette yakaladığını itiraf etti. Oktar polise verdiği ifadesinde beni yakaladığınız akşam falan kişi bana birlikte olmam için filan isimli kızı getirmişti diye konuştu. Şebekelerinin içinde bacılar adı verilen kadınlarla cinsel ilişkiye girmenin yasak olduğunu söyleyen Oktar, cariye adını verdikleri kadınların ise müritler ve kendisi tarafından cinsi olarak kullanıldığını itiraf etti. İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, DGM Savcısı Ahmet Gürses'in hazırladığı iddianamede Adnan Oktar ve kurduğu örgütün 32 yöneticisi hakkında tehdit ile menfaat sağlamak, çıkar amaçlı örgüt kurmak suçlarından 18 yıla kadar ağır hapis istendi. Sanıkların hüküm giymesi halinde ele geçirilen tüm mallarına devlet tarafından el konulması da talep edildi. ...20.11.99 Hürriyet.com.tr Adnan Oktar polise verdiği ifadede seks ve şantaj üzerine kurulu cemaatin iç yüzünü anlattı. Oktar cemaatini para ve güç kazanmak için kullandığını söyledi. İstanbul polisinin başarılı operasyonuyla yakalandıktan sonra DGM tarafından tutuklanan Adnan Oktar polisteki ifadesinde seks ve şantaj çetesinin örgütlenme şemasını da ayrıntılarıyla açıkladı. Tuzak kurup çektikleri video kamera görüntüleriyle şantajdan 97'de avukatlarının uyarısıyla vazgeçtiklerini açıklayan Adnan Oktar ifadesinde şu açıklamaları yaptı. Avukatımız bunun cezasının çok ağır olduğunu söyledi. Tüm eski kasetleri imha ettik. Sonra porno kaset ve dergilerden aldığımız görüntüler üzerine köşeye sıkıştırmak istediğimiz kişilerin yüzlerini monte ederek şantaja başladık. İşimiz bittikten sonra elimizdeki görüntüler yok ediyorduk. Böyle devam ediyor. Biz de bu bir kısmını daha sonraya bırakalım. Daha bitmedi yani. Ben bunlar basında yer almış haberlerin bir kısmının özeti. Ana esas haberin tamamını da biz mahkemeye gönderdik. İnternette zaten okudum, onları da internetten de bakabilirsiniz. Şimdi bunlar varken bunları mahkemeye veriyorsan herhalde gazetelere gücün yetmeyeceğini düşünüyor tahminim. Bizi herhalde zayıf görüyor. Gazetelerin arkasında hani zenginler var falan diye düşünüyor. Bizim arkamızda Allah var. Onu hesaba katmıyor. Bizi seven yurt içinde yurt dışında on binlerce kardeşimiz var. Bizim sohbetlerimize katılan, bizi seven yüz binlerce insan var. Bunlar hesaba katmıyor. Bizi mahkemeye veriyor. Ben size okudum. Sadece okudum. Bir şey dedim mi? Sadece basında yer alanları okudum. Bunları asıl mahkemeye vermesi gerekmez miydi? Yalansa bunları mahkemeye versin. Sonra bakın bu da yeni bir haber. 2013 yılının 1 Nisan Star Politika Taha Kıvanç'ın yazısında diyor ki, bakın önemli bir noktasını söyleyeyim. Adnan Hoca İsrail Türkiye'nin doğal müttefiki dedi. İsrail Türkiye'nin doğal müttefiki. Şimdi buna gelmeden evvel masonlarla ilgili bir videosu var. Bir videoda masonum diyor, bir videoda masonlar dinsizdir diyor. Bakalım.
Dinsizlik ileriki derecelerde üyelere tanıtılır. Yani mesela 20. derecede, 21. derecedeki bir masona dinsizlik tanıtılmaz. 28, 29, 30, 33. derecelerde dinsizlik tanıtılır.
Sanhedrin üyelerine ben görüşüyorum. Yani dünyada en yetkili Musevi hahamlarla görüşüyorum ben. Yani, ve Meşrik-i Azamlarla da görüştüm ben. Yani 33 derecede Masonlarla da görüştüm. Yani direkt kaynağından bilgi alıyorum. Masonlar net olarak dini kabul etmezler. Hiçbir dini kabul etmezler. Ama başlangıçta inanıyor gibi görünürler. Yani o bir taktiktir. Ve bunun taktik olduğunu kendileri söylüyorlar. Diyor, diyor ki, ışığı diyor uykulu gözlere yavaş yavaş vereceksin diyor. Aniden verirseniz gözleri kamaşır diyor. Ya yani dinin olmadığını birdenbire anlatmak olmaz diyor. Yavaş yavaş anlatacaksın.
Masonlu kerata ben öğrettim size. Masonlu biliyor muydun? Babam biliyor muydu? Bilmiyordu. Evet. Dedem biliyor muydu? Bilmiyordu. Benden öğrendiniz. Ben öğrettim size. Yahudilik Masonlu kitabını çıkardım. İstediğine sor. Ateist Siyonizmi, Masonluğu, tapınak şövalyelerini ben öğrettim.
Evet.
Sağlam delillerle, sağlam belgelerle ben öğrettim. Ve gece gündüz de yayınlanıyor.
Evet.
Masonluk yerden yere vuruluyor. Ateist Masonluk. Ha Müslüman Mason. Muhammedi, Kur'an'a tabi. Ha o anlamda bir Masonum. 33 derecelik Masonum. Masonun şahıyım. Yani Mason locasında hep beraber namaz kılarız. O zaman
şimdi avukatının yazdığı şeyde mahkemeye verirken kullandığı ifadeler diyor ki benim işte müvekkilim 300 kitap yazmış birisidir. O kısmı da size okuyabilirim. Hiçbir üniversite bitirmemiş. Yani sadece üniversiteye başlamış bırakmış. İki üniversite, o da ilmi bir bölüm de değil, güzel sanatlar gibi öyle bir bölüme başlamış, onu da yarım bırakmış, onu da okuyabiliriz. 300 kitap, bu kitapların içerisinde kendine ait olan var mı? Yani avukatın iddiasına göre bunları o yazmış. O kitaplardan biri de yaratılışla ilgili. Yaratılışla ilgili soru soruyorlar, bakın bir televizyon programında bir ayet söyler misiniz diyorlar, bilemiyor.
Dinen bana bunun ispatını, yaratılışın ispatını söyler misiniz?
Yaratılışın ispatı imandır. Yani
hayır.
Kur'an'ın hükmüdür.
Tamam, Kur'an'ın hükümlerinle bunu bana söyleyebilir misiniz?
Ama burada
hangi hükümler?
Evet, yaratılışla ilgili.
Sure ayetler olarak var işte,
Cenab-ı Allah Hazreti Adem'den yarattım diyor size diyor.
Hı.
Hazreti Adem de bizim ilk atamız, Havva annemiz ve ikisidir. Onların evlatlarıyız bizler.
Peki bunun kanıtlarını bana sure isimleri söylemek mümkün değil mi?
Ezberimde yok.
Evet.
Ama hocamın bilgisayarı herhalde bu tabii, konuda bize evet. Bilgi sunar inşallah.
Yani yaratılışın dayanağını aldığımız nokta diyorsunuz bizim kutsal kitabımız.
Tabii,
Kur'an'daki
Kur'an.
Oradan yola
tabii.
Çıkarak. Peki bir tarafta din eksenli bir tartışma var. Bir tarafta bilim adamları da laboratuvarda ürettikleri bir tartışma olduğunu söylüyorlar. Evet. İkisini birbirine nasıl karşı karşıya koyabiliriz? Yani Darwinizmin karşıtı yaratılış mıdır? Yaratılışın karşıtı Darwinizm midir? Aslında elma ile armut toplamak olmuyor mu bu?
Oktay biraz konuş bakalım evet. Sen de.
Hayatın başlıyor.
Yani siz karar verin. 300 kitap yazmış mı? Yaratılışla ilgili kitabı kendi mi yazmış? Bakın onunla ilgili de aslında başka bir programda kendini yazmadığını itiraf ediyor.
78 yaşında ölen büyük tasavvuf düşünür İbn Arabi ancak 300 ila 400 arasında eser yazmışken nasıl olur da 53 yaşındaki Adnan Oktar 300 tane eser yazar?
Benim çalışma prensibim kolaylığından oluyor. Ben biliyorsun 30 kişilik bir arkadaş ekibim var. Hazır bilgileri getiriyorlar. Ben bir araya getiriyorum onları, yorumluyorum. Ve son derece de kolay oluyor. Yani çoğu derlemedir bu eserlerin. Yani hepsi şey değildir, telif değildir.
Bakın çoğu derlemedir, telif değildir. Derlemeye eser denir mi? Ben yazdım diye onun adına insan, onun altına insan kendi ismini yazabilir mi? Oradan buradan derle. Ondan sonra kendi adını yaz. Bu olacak iş mi? Kadir Mısıroğlu'nun da onun hakkında bir şeyi var. Söylediği, bu kitapların ona ait olmadığını söylediği bir ifadesi var.
Görüyorsun Adnan Hoca diye birisi çıkmış, Mehdi'ymiş bilmem neymiş, bırakalım da boyuna kitap çıkar. Bunlar hepsi İngilizce'den tercümedir, hepsinin aslı Amerika'dır.
Adnan Hoca yazmıyor mu?
Hiçbiri telif değildir. A'dan Z'ye İngilizce'dir, onu daha tercüme etmedikleri de bende var.
Yani 300 kitap yazmış ise bir ayet söyleyemez mi? Ve kitapların kimi din hakkında, kimi siyasi konuda, kimi masonluk konusunda, kimi Darwin teorisiyle ilgili bilimsel, yani senin böyle bir bilimsel yönün var mı yani? Mesela sen yani tıp profesörü müsün, mesela biyoloji profesörü müsün, mesela yani nereden bunlar, bu bilgilere sahip oldun, senin branşın ne? Evet, başörtüsüyle ilgili de çelişkili ifadeler, bir farzdır diyor, bir değildir diyor.
Bunu da şunlar söyleyeyim. Bir kere başörtüsü Nur suresinde ve Ahzab suresinde açıkça ifade edilmiştir. Farz. Suresinde açıkça ifade edilmiştir. Farzdır.
Aleyküm selam. Sohbetini çok beğeniyorum. Tanıdıklarımızın izlemesi için tavsiyede bulunuyorum. Yalnız ben bu başörtüsü konusunda sizin fikrinizi düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de örtünün diyor. Şimdi teşekkür ederim. Kur'an-ı Kerim'de göğüslerinizi örtün diyor. Kadınlar eskiden memeleri açık geziyorlar. Göğüslerinizi örtün diyor. Edep yerlerinizi örtün. Başörtüsü diye bir kelime geçmiyor. Başörtüsüyle ilgili bir ifade olmadı. Aşikar, herkes istediği gibi bakabilir. Sözlü olanlar açsın baksınlar.
İnşallah.
Ama dışarı çıkarlarken hür bilinmeleri için diyor Cenab-ı Allah. Eza görmemeleri için üstlerine cilbaplarını alsınlar diyor. O başörtüsü değil. Bütün vücudu, başı dahil, ayaklara kadar tamamını kapatan siyah bir örtüdür. Çarşaf. Efendim, Hazreti Meryem örtüsü derler. Bilinir o. Eski resimlerde de vardı. Boydan boya bir kıyafet. Böyle bir kıyafeti Allah böyle bir durum olduğunda şartlı olarak emretmiş. Ama başörtüsü diye bir kelime yok. Başörtüsü çok yakışıyor adamlara. Gayet güzel. Hoşuma da gidiyor gördüğümde. Nur gibi de bak benim canıma mesela müthiş yakışıyor.
Allah razı olsun hocam.
Göster benim güzelimi. Baksana. Bal, şeker, kaymak. Tamam, başını örtsün. Fakat farz değildir. Fakat farz değildir. Ama örter. Ben böyle görünmek istiyorum der. Yahut benim Müslüman olduğumu hissettiren bir kıyafet olduğu için istiyorum diyebilir. Yani her türlü diyebilir. Yahut ben böyle inanıyorum diyebilir.
Durum bu. Bizi mahkeme ile susturmaya çalışıyor. Bizle uğraşmasına gerek yok. Bu ifadeler, bu internette hala duruyor bunlar. Bunları mahkemeye versin. Bunları gerçek olmadığını ispatlasın. Bizim kendiyle bir sorunumuz yok. Tanımayız, etmeyiz kendisini. Ama böyle devam ederse, mahkemeyle falanla filanla böyle uğraştırmaya kalkarsa, biz de bütün dosyaları açıklamaya devam edeceğiz ileriki günlerde de. Biz bugüne kadar bir şeyden geri adım atmadık. Bundan sonra atmayı da düşünmüyoruz. Madem öyle, işte böyle.